şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni Şeyler rehberinden herkese merhaba. Ben Serhat Ayan. RSFM'de sizlerle birlikteyiz. Teknolojiyi konuşacağız. Teknolojinin konuşulmayanlarını, arka planda kalanları konuşacağız. Onun dışında haberlerimiz var. Bugün enteresan bir konu ve konuğumuz var. Hattımızda özellikle. Aylin Hanım, merhabalar diyeyim.
Merhabalar Serhat Bey.
Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Yayınıza katılmış olduğum için hem çok onurlu hem çok mutluyum.
Çok sağ olun. Öncelikle sizi tanıyalım mı Aylin Hanım?
Tabii ki. Adım Aylin Tülay Özden. Doruk Otomasyon ve Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin uluslararası açılımdan sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda kurucu ortaklarındanım. Kontrol ve bilgisayar yüksek mühendisiyim ve biz sanayide dijital dönüşüm konulu çalışmaları 21 yıldır yapan bir firma olarak sanayiye hizmet etmeye yurt içinde ve yurt dışında devam ediyoruz.
Şimdi şeyi söylemem lazım tabii. Sizinle olan tanışıklığımız 1990'ların internetin geldiği yılların başına denk geliyor. Buradan sevgili Cengiz Özden'e de sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Doruk ismini insanlar şeyden de hatırlayabilirler eskiden. İnternet servis sağlayıcılığı tarafından da hatırlayabilirler. Gerçekten bu ülkede birçok şeyin yapılmasına öncülük ettiğiniz için de ben size ayrıca bir teşekkürü başlamadan önce vermek istiyorum.
Çok teşekkür ederim. Cengiz Bey adına da teşekkürleri kabul edip hatta onun adına da selamları da sunmak isterim. Yayından birkaç dakika önce kendisi yanıma geldi. Sizi andık ve sevgiyle andık. Kendisinde selamları var. Saygılar. Yayında söyleyeceğimi düşünmemişti ama.
Evet. Okey, süper. Peki şimdi birazcık konumuza girelim. Şimdi 90'lı yılların ortasıydı ve ben sizleri Cengiz Bey'le beraber servis sağlayıcı dünyasından biraz uzaklaşır gibi gördüm ama niçin uzaklaştığınızı sonradan anladık. Siz otomasyonla ilgili Türkiye'ye farklı bir yol yordam çizmeye karar verdiniz. Biraz bu maceranızdan başlayalım mı anlatmaya?
Serhat Bey, şöyle oldu aslında. Biliyorsunuz o yıllarda Cengiz Bey'in de hissedarı olduğu bir tekstil boya makineleri yapan şirketimiz de vardı.
Evet.
Ve bir tekstil boya makineleri yapan şirketimizde üretim konusunda da faaliyet gösteriyorduk. Evet. Cengiz Bey'le birlikte. Üretim konusunda faaliyet gösterdiğimiz bu zamanlarda üreticilerin yaşadığı planlama sıkıntıları, senkronizasyon sıkıntıları, maliyetleri analiz etme, işçilikleri ölçme, kaliteyi yönetme konusunda işletmede yaşanan karmaşayı yönetmek için sadece insan gücü kullanılıyordu ve işletmedeki üretim planlamacıları, insan kaynakları, maliyet hesaplayıp fiyatlandırma yapmaya çalışan satış ve pazarlama yetkilileri sürekli ellerinde bir takım kağıtlar, kalemler, Excel'ler bir şeyler yapmaya çalışıyordu. ERP'nin olmadığı yıllardan bahsediyoruz. Hatta Türkiye'de internetin ve network'ün bile
tabii canım. Yani şirketlerde 96 mı 95 mi diyelim? Hangi yıl diyelim buna?
Efendim?
Hangi yıldı bu? 96
mıydı? 95-96 yılları. Evet, daha yaygın değildi. Dolayısıyla üretimde yaşanan sıkıntılara, Cengiz Bey de bir kontrol ve bilgisayar yüksek mühendisi, üretimde yaşanan bu sıkıntılara baktığımız zaman tabii ki mesleki olarak sahip olduğumuz bilgi birikimiyle bu sıkıntıların yaşanmasının yapay bir durum olduğunu, bilgisayar yazılımları ve donanımlar ve bilgisayarlar sayesinde bu işlerin kolayca koordine edilebileceğini ve bir sürü günlük işin çok kolaylıkla halledilebileceğini görebiliyorduk. Ve biz bu konuda bir yazılım var mı acaba diye baktık. O sıralar bu muhasebe programlarının çok popüler olduğu, ERP'lerin adının anılmadığı, MRP'lerin yurt dışında konuşulduğu, Türkiye'de de çok fazla konuşulmadığı yıllardan bahsediyoruz, 95-96. Ve biz bir MRP yazılımı yapma, dolayısıyla Manufacturing Resource Planning, evet, MRP tool yazılımı yapma ve dolayısıyla üretimdeki kaynakların insan, ekipman, makina, ham madde siparişleri zamanında sevk etmek üzere üretimin daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere bir MRP yazılımı yapmak üzere bir şirket kurduk.
Aslında çıkışınız kendiniz için bunları üretmek yani, değil mi?
Kendimiz için bunu üretmekti.
Evet.
Sonra kendimiz için bunu üretmekten bunu bir şirket bünyesinde yapmaya döndük. Çünkü sanayide bu ihtiyaç vardı ve bu ihtiyacı karşılayacak hiçbir yazılım donanım yoktu. Biz bu ihtiyacı karşılamak üzere MRP yazılımını Doruk Otomasyon ve yazılımda 98 yılında yaptık ve ticari ürün olarak, yalnız MRP yazılımını yaptıktan sonra şunu fark ettik. Siz işletmenin ofis katında iş emirlerinizi oluşturup barkodlu olarak dahi basıp işletmeye gönderebilirsiniz. Bunu dijital ortamda da gönderebilirsiniz. Ama birilerinin elle üretim durumlarını, aşamalarını sisteme girmesi gerekiyor. Bu vakit alıyor. Yanlış da girilebiliyor. Zamanında girilemiyor. Ve siz anlık olarak gene planlamanızı tam anlamıyla yapamıyorsunuz.
Evet.
Tabii otomasyoncu olmanın da verdiği gene eğitimsel background'la dedik ki biz bunları İnsanlara girdirmek yerine makinalardan otomatik olarak ve dijital olarak anlık toplayabiliriz. Yani bugün konuştuğumuz şu IoT teknolojisi, ekipmanların merkeze ya da cloud'a durumlarıyla ilgili bilgi aktarması konseptinin 98 yılındaki yansımasından bahsediyoruz aslında.
Ve yine üstüne ben basmak istiyorum. O zaman Türkiye'de ve dünyada bunun çok benzeri yoktu diye anlıyorum söylediklerinize.
Yoktu, yoktu. Ve hatta bu anlamda kullanılabilecek, yani makinelerin üretim durumlarını bir MRP sistemine feedback olarak taşıyabilecek donanımlar da yoktu. Biz dünyada araştırdığımızda işte PLC'lerle bu donanımlar hallediliyordu ve yaklaşık makine başına 2700-3000 dolarlara mal edilebiliyordu. Biz ilk projemizi 98 yılında TÜBİTAK TİDEP'ti o zamanki adı.
Evet.
TÜBİTAK TİDEP'e verdik ve KPVT, programlanabilir veri terminali, 98 yılının 01. cihazı bir TÜBİTAK TİDEP projesi olarak hayata geçirildi. Literatüre de geçmiştir. Dünya tarihindeki ilk IoT cihazlarından biridir aslında. Ve bu ticari ürün olarak çok uzun yıllar hayat buldu. Yeni versiyonları çıktı. Bu ürünle ilgili 20 yıl korumalı patent aldık biz daha sonraları yeni versiyonları ile ilgili.
Evet.
Ve tabii şu anda değişerek geliyor. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. İşin başlangıç noktası üretim operasyonlarının bilgisayar yazılımları ve çeşitli donanımlarla veri toplanıp feedback alınıp daha iyi yönetilmesi için üretimdeki planlama, bakım ve üretim sorumlularına yol göstermek, zamanında onlara uyarı vermek ve makineler hiç durmadan mümkünse en verimli şekilde sürekli çalışmalarını sağlamak üzere hazırlanmış yazılımlar olarak 21 yıldır ciromuzun %98'ini bu işten elde etmek kaydıyla sadece bu alanda faaliyet göstererek devam eden bir ARGE ve mühendislik teknoloji firmasıyız.
Peki o 21 yıl öncesinden bugünlere daha tam gelmeyelim. Şunu sormak istiyorum.
Yani,
şimdi evet, o zamanlarda dediniz siz, çok enteresan bir şey bu tabii. Türkiye'de insanlar nelerle göğüsleri kabarıyor, gururlanıyorlar ama şu sizin söylediğiniz ilk IoT cihazlarından biridir bu dünyadaki ile benim mesela göğsüm kabardı. Bunun için size özellikle teşekkür ediyorum. Ama şunu da sormak istiyorum. O zaman siz yanlış hatırlamıyorsam bizzat tekstil merkezlerine yakın bir yere konuşlandınız. Denizli'ye gitmiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Ve orada...
Evet.
Üreticilerle, hani Türkiye'nin o zaman işte en önemli sanayi sektörlerinden biriydi tekstil.
Tabii.
Hala da öyle yanlış bilmiyorsam. Onlar nasıl karşıladılar? Böylesi bir ürüne nasıl yaklaştılar? Çünkü zamanın ötesinde bir şeyler söylediğinizi düşünüyorum. İlk IoT cihazları yapmış olarak.
Tabii. Özellikle Denizlili tekstilciler, hani Anadolu aslanları diye anılan sanayicilerimiz,
evet,
var ya Anadolu'da.
Evet.
Gerçekten Anadolu aslanları tanımının hakkını veren son derece yenilikçi, vizyoner, ne yapabilirim bakış açısıyla etrafına bakan çok değerli tekstilcilerdi ki hala öyleler. Ve Orada özellikle bizim sunduğumuz ürün ve hizmetlerle tekstil fabrikalarındaki üretim operasyonlarını nasıl daha iyi yönetecekler, kalitelerini nasıl daha artıracaklar ve özellikle de ihracat yaptıkları için ihracat yaptıkları pazarlarda müşterilerine kendilerini nasıl daha iyi ifade edecekler teknolojileriyle konusunda çok girişken ve çok atılımcıydılar. Tekstil olarak biz Denizli'de sanıyorum 20'den fazla tekstil firmasının çok değerli sahipleriyle ve yöneticileriyle çok güzel ilişkiler kurduk. Çok güzel projeler yaptık. Dolayısıyla çok uzun yıllar önce bu işe yatırım yaptılar. Hatta Küçüker Tekstil'in değerli sahibi Nejat Küçüker'le geçenlerde buluştuk. Eskiden biz sistemi ilk kurduğumuzda yıl 2001.
Evet.
2001 yılında 7-8 yaşlarında olan oğlu şimdi büyüdü, işin başına geçti artık. İşletmede gezip dolaşırken, ya ben küçükken gezerdim, bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlamazdım. Şimdi bu böyle mi, şöyle mi falan diye konuyu konuşuyor. Yani şöyle bir bakarsanız, bugün bu teknolojilerin ve sanayide dijitalleşmenin, hatta smart manufacturing'in, smart sektörünün konuşulduğu yıllarda, bir 25-26 yaşlarındaki beyefendinin, çocukluğundan beri böyle bir sistemin içinde yaşadığı bir Türkiye'den bahsediyoruz. Çok gurur verici bir şey. Dolayısıyla Denizli'deki sanayicileri ben her zaman çok farklı bir yere oturturum. Takdirle de anarım.
Vallahi anmak da lazım. Çünkü şöyle bir şey var. Çin bütün dünyanın içinden geçti üretimde. Yani herkesi dövdü ama tekstil sektörü olduğu yerde duruyor bizimkiler. Hani tamam eski belki daha yüksek karlı daha şeyleri yok belki ama hani Çin'den bir tişört ısmarlamak akıl kârı değil. Çok saçma sapan bir şey yani. Oradan gelen kalitesi şusu busu falan falan. Bunu bir kenara bırakıyorum. Peki şimdi 2010'lu yılların...
Ama o konuda sözünüzü bağla
geçeceğim. Lütfen lütfen buyurun.
Şimdi Denizli dediğiniz zaman havlu. Bir jant fabrikası ziyareti nedeniyle Meksika'ya gittiğimde, Meksika'da çevremde işte nereden geldiniz diye sorduklarında Türkiye dediğimde, aa havlucu ülke dediler bana Meksika'da. Şimdi Denizli'yi bir daha takdir etmemiz
lazım. Evet ya.
Şort konusunu bilemeyeceğim ama havluyu Meksika'ya öğretmişiz.
Süper bir şey bu. Şahane bir şey gerçekten de. Yani hani benim bunlarla bilmiyorum. Ben bunlarla çok gururlanıyorum. Hani bazı insanlar niye telefon üretmiyoruz bilmem ne diye bakıyor ama ya biz ürettiklerimizi doğru yaptığımız zaman ben bunlarla daha çok gururlanıyorum. Peki şimdi 2010'lu yılların ortasında Almanya'nın şansölyesi Merkel dedi ki ya çok güzel bir şey var Endüstri 4.0 diye filan. O andan itibaren herkes Endüstri 4.0 konuşmaya başladı. Çoğunlukla evet. 1, 2 ve 3'ün ne olduğunu bilmeden bunları konuşmaya başladı. Ama görüyorum ki siz Merkel konuşmasından 15 sene önce zaten bu işin içine girmiş durumdasınız. Bu evet. Endüstri 4.0'ın Türkiye'deki ilerlemesi konusunda sizden birkaç bir şey alabilir miyim?
Şimdi Serhat Bey, ben bu olayı şöyle aslında bir açıdan yaklaşıp açıklamak isterim. Şimdi Endüstri 4.0 dediğimiz konu gelişen teknolojinin, yani mobil iletişim teknolojilerinin, internetin ve elektronik sektöründeki gelişmelerin, özellikle de internet yazılımları, servisleri, cloud, artı cep telefonu uygulamaları olarak daha ziyade bizim halkta kullandığımız mobil teknolojilerin gelişmesi aslında 2000'li yılların başlarına dayanıyor. Bu sizinle ilk tanıştığımız yıllarda
evet.
Hayatımızda cep telefonu vardı. Akıllı değillerdi. Ama zaman içinde internetin de gelişmesiyle dünyada akıllı telefonlar ve akıllı uygulamalar yaygınlaştı. Şimdi teknoloji, Endüstri 4.0 dediğimiz konuya baz teşkil eden teknoloji, dünyada Endüstri 4.0 olarak biz konuyu dile getirmeden çok önce vardı. Ama şöyle ifade etmeyi çok açıklayıcı buluyorum ben. Bu gelişen teknoloji bizim akıllı cep telefonlarımıza çok daha önce geldi. Yani biz Google haritalarla yolumuzu çok kolay saptayıp destek alırken Google haritalardan, burada Endüstri 4.0'dan bahsedilmiyordu yıllar önce.
Evet.
Ama bunun nedeni ne? Çünkü bizim normal insanların normal yaşantımızda kullandığımız akıllı uygulamaları tasarlayan mühendisler, bilgisayar mühendisleri ya da elektronik mühendisleri normal hayatlarında hissettikleri ihtiyaçlara çözüm getirecek uygulamaları geliştirdiler. O Ar-Ge'leri yaptılar. Kendi yaşantılarındaki sıkıntıları sabah kalktığında kahve makinesinin saatle beraber senkron biçimde kahve pişirmesi ise kahve makinesini saatle haberleştirdi ve saat çalarken ya da çalmadan 10 dakika önce kahve makinesi kahve yapmaya başladı gibi kendi algıladıkları ihtiyaçları çözen smart çözümler tasarladılar. Burada endüstrinin sıkıntısı şu oldu. Bu ofislerinde oturup uygulama geliştiren bizim genç yazılımcılar, bütün dünyadan bahsediyorum, sadece evet. Türkiye'den bahsetmiyorum evet. bizim derken, bu yazılımcılar hiçbir zaman endüstriye gidip endüstride çalışan işçilerin o kollarını sıvayıp yağlı siyah siyah makinelerin içinde neler yaptıklarını, ne sıkıntılar çektiklerini, üretim dünyasında neler olduğunu ve neye ihtiyaç olduğunu hiçbir zaman fark edemediler.
Bir kabullenmişlik vardı herhalde. Yani burası böyle olur, başka türlü çalışmaz gibi.
Ama bilmiyorlar zaten. O Değil insanlar mi? Üretime ve fabrikaya gitmiyorlar ki. Yani ilgileri de yok. Onlar plazalarda yaşıyorlar. Abartayım biraz. Şimdi üretimciler deseniz onlar da maliyetler, üretimi yetiştirme, kalite problemleri, tırlara yapılan yüklemeler vesaire, onlar da başka bir hayat gailesinin içinde. Onlar da bilgisayar ve IT dünyası onların dertlerine nasıl çözüm getirir hiçbir zaman talepte bulunamadılar. Dolayısıyla gelişen teknolojiyle birlikte bu teknolojiyle uygulama geliştiren teknoloji uygulayıcılarıyla sanayi arasındaki uçurum gün geçtikçe büyüdü. Endüstri 4.0 bu uçurumu kapatıp endüstri dünyasında bu yeni gelişen, son 10 yılda 20 yılda gelişen teknoloji endüstri dünyasında nasıl kullanılırın senaryolarını, prensiplerini tasarlayan bir ara bulucu proje oldu. Aslında Merkel'in Endüstri 4.0 projesi bu bir proje olarak başladı. Sipariş edilmiş olan, biz sanayide güçlü bir ülkeyiz. Bizim sanayideki bu kadar güçlü olma durumumuzu bu yeni gelişen IT teknolojileri desteğiyle sadece bize de know-how olarak değer katacak bir bakalım sanayi uygulama projesi konsepti geliştirin diye Merkel yaklaşık 200 milyon euro bütçe ayırdı, sipariş etti ve Endüstri 4.0 projesi kurgulandı. Evet. Çok da iyi oldu. Bu sanayi ve IT sektörü arasındaki uçurumu kapatan, endüstrinin IT dünyasından ve oradaki imkanlardan haberdar olmasını sağlayan IT'cilerin de o endüstride böyle ihtiyaçlar varmış, ben bunlara yönelik de çözümler geliştireyim o zaman demesini sağlayan bir birleştirici proje oldu. İyi de oldu.
Vallahi bambaşka bir şey bakışı verdiniz bize. Peki ya şimdi şöyle bir şey var. Ar-Ge deyince yine bir Ar-Ge tarafına girmek istiyorum. Ar-Ge deyince Türkiye'de çok farklı şeyler düşünülüyor. Herkesin aklına farklı şeyler geliyor. Ama görebildiğim tarafıyla, benim hissettiğim kadarıyla sizin yaptığınız Ar-Ge, yani donanım ve yazılımı bir potada eritme işi sanırım diğer Ar-Ge faaliyetlerinden biraz daha meşakkatli bir iş. Yanılıyor muyum?
Tabii ki öyle. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum var. Bu gene herhalde tecrübelerle gelen bir şey. Çünkü bizim bünyemizde özellikle de yaşadığımız ortamlar daha ziyade üretimle ilgili olduğu için sadece yazılıma dayalı çözümler bir yere kadar iş yapıyor. Yazılımdan yükü bir şekilde insanlardan çıkartıp da makinalara da vermek istediğiniz zaman donanımı da içeren çözümlere gitmek durumunda kalıyorsunuz.
Anladım.
Şimdi bu aslında bir bakış açısı, bütünü görebilmeyle ilgili bir bakış açısı. Bizim kendi şirketimizde hem donanım, hem yazılım, hem sanayicilerimizin bakışı olan endüstri mühendisliği, hem de ekipmanların, işletmedeki ekipmanların yazılım sistemlerine entegre olmasını da sağlayabilecek mekatronik mühendisliğine mensup ekip hepsi bir arada çalışıyor.
Evet.
Hal böyle olunca sizin yazılım çözümleri ve teknolojisini endüstriye hizmet ettirmek için hangi mekatronik yaklaşımları ve metodolojileriyle hangi endüstri mühendisliği problemlerini ne tür çözümler getirebileceğinizi daha güzel kurguluyorsunuz. Genelde yazılım, elektronik, mekatronik bunlar birbirinden ayrı disiplinler. Birbirlerinin halinden anlayıp sorunlara ortak çözüm getirebilmeleri ve sinerjik bir ortamda çözüm getirebilmeleri gerekiyor. Zaten Endüstri 4.0 dediğimiz sanayiye destek sunabilmekte böyle bir disiplinler arası sinerjiyi içeriyor. Ne yazık ki yazılım ve donanımı beraber dikkate almadan ilgili algılamayı yapamıyorsunuz. Dolayısıyla Ar-Ge gereksinimini de fark edemiyorsunuz. Bu demin konuştuğumuz gibi gene ihtiyaçları fark etmeyle ilgili bir konu Ar-Ge. Fark ettiğiniz ihtiyaç hem yazılıma dokunan, hem donanıma dokunan, hem mekatroniğe, hem endüstri mühendisliğine dokunan bir ihtiyacı fark edebilme yeteneğiyle ilgili. Dolayısıyla Ar-Ge'lerimiz bizim hep hem yazılım hem donanım yönünde ilerledi bugüne kadar. Ama tabii günümüzde donanım konusunda piyasada çok fazla yeni ürünler var. IoT konusunda da özellikle çok güzel yeni ürünler çıkmaya çalışıyor. Bunların hala bir kısmı sanayinin isteklerine tam cevap veremiyor. O konuda hala güzel çözümler ihtiyacı içinde sanayi. Dolayısıyla Ar-Ge anlamında gerçekten ihtiyacı çok iyi anlayıp o ihtiyacı giderecek inovasyonu veyahut da çalışmayı yapmak lazım. İhtiyacı çok iyi anlayabilmek için de tamamen kullanıcının tarafına inip her yönüyle bu ihtiyacı hangi teknolojileri bir araya getirerek çözerim, o bakış açısıyla bakmak lazım. Şu anda bizim Ar-Ge projelerimiz sadece yazılım donanım değil, içinde endüstri mühendisliği metodolojik know-how'ları artı mekatronik mühendisliğinin de bilgi, teknoloji ve yaklaşımlarını barındıran dört ana disiplini içeren Ar-Ge projeleri. Yazılım, donanım, mekatronik, endüstri.
Süper.
Biraz daha zorlaştı hatta.
Süper. Peki bu üretimlerinizi ve Ar-Ge çalışmalarınızı yurt dışına satışa olarak yansıtabiliyor musunuz?
Çok güzel bir soru sordunuz. Bizim Türkiye'de 300'den fazla çok önemli sanayi kuruluşunda sistemlerimiz çalışıyor. Bu 300'den fazla sanayi kuruluşunun önemli bir kısmı uluslararası sermayenin sahip olduğu şirketler. Evet. Ve bu şirketlere ait Türkiye fabrikalarının dünyada da yüzlerce, her bir grubun belki yüzlerce fabrikaları var. Biz gelişen dönemde şunu fark ettik. Bizim kullanıcılarımızın Türkiye fabrikaları globalde kendi gruplarındaki diğer fabrikaların arasında her zaman en üstteler. İlk üç demiyorum bakın, bir numaralar her zaman. Eğer üç fabrika varsa Türkiye'de ilk üçte o ilk üç fabrika.
Evet.
Ve hal böyle olunca ve bu bütün international müşterilerimizde durum aynı olunca biz fark ettik ki dünyada bizim bu kullanıcılarımızın kullandığı bu güçlü ürün silahından daha güçlü bir silah yok demekti. Ve bu konu bizi yurt dışına doğru açılmaya sevk etti. İlk sıra zamanlarda bu Türk kullanıcılarımız bu avantajı kullanıp mümkünse bizi yurt dışı işletmeleriyle tanıştırmıyorlardı.
Evet.
Dolayısıyla çok bunu da dile getirmiyorlardı. Çünkü çok güçlü bir avantajdı. Biz de bunu çok önemsemiyorduk. Ama bu smart manufacturing, işte IoT uygulamaları vesaire geliştikçe yurt dışındaki global merkezler fabrikalara siz ne kullanıyorsunuz, var mı bu tarz çözümleriniz diyerek sorgulama yapınca bir anda çok ön plana çıktık. Şu anda global pazarda büyük grupların merkezleriyle görüşmekte olduğumuz ve yaygınlaşmaya başlayan çok sayıda projemiz var. Türkiye'deki başarılı uygulamalarımız international firmalarda bizi globale çok rahatlıkla taşıdı. Bunun yanı sıra Amerika'da da bir şirket kurduk. Ar-Ge'mizi Türkiye'de tutup yurt dışındaki global satışlarımızı ve büyümemizi Amerika'daki şirketimiz vasıtasıyla yapmayı da planlıyoruz.
Peki pazarlamanın Türkiye'de olmasından daha mı avantaj sağlıyor size Amerika'dan satabilmek? Yani mesela bir Türk firmasına bakış açısıyla Amerikan firmasına bakış açısı insanların biraz farklıdır diye düşünüyorum. Yurt dışındaki.
Şimdi şöyle düşünmek lazım. Nihayetinde hizmet ettiğimiz konu IT teknolojileri.
Evet.
Smart manufacturing. Dolayısıyla mesela Türkiye'nin adı havlu dediğimizde çok prestijli olmakla beraber smart manufacturing konusunda Türkiye dediğiniz zaman bu konu Türklerden sorulur gibi bir intiba yok ne yazık ki yurt dışında.
Maalesef, maalesef.
Haliyle biz bir de bu konuda daha nötr olup daha global gözükebilmeyi arzu ediyoruz. Ve biliyoruz ki kıtalar arasında bir kıyaslama yapılırsa IT konulu ve bilgisayar teknolojili bütün Ar-Ge ve bununla ilgili en ileri çözümler her zaman Amerika'dan çıkıyor. Dolayısıyla biz bir Amerikan firması olarak globalde yayılmaya başladığımız zaman biraz daha kolay olduğunu söylemek isterim.
Ne kadar artsa şansınız o kadar iyi canım. Yani hiç bunun tartışması yok. Hani bu biraz şeye benziyor. Küçük Prens'teki o yıldız keşfeden profesörün, Türk profesörün hikayesine benziyor. Hani Türk kıyafetlerini çıkarttıktan sonra, batılı kıyafetler gittikten sonra herkes bunu daha çok dinliyor filan. Antoine de Saint-Exupéry bunu yıllar önce görmüş. Bir asır önce neyse görmüş. Neyse.
Evet Ferhat Bey. Şimdi radyo programında bunu çok ifade etmek istemiyorum ama bunun çok örneklerini yaşıyoruz gerçekten. Biz Türk'üz diye başladığımız zaman bize sunulan imkanlarla ProManage USA olarak girdiğiniz toplantılarda size sunulan imkanlar çok farklı oluyor. Her şey aynı olmakla
keşke. Sadece bu oyunu tersine çevirebilsek yani ki çünkü hani bilgi birikimi konusunda
biz aslında Türk diye çıkacağız bir gün.
Sürpriz deyip. Peki şuna gelmek istiyorum birazcık. Ben mesela size bir sihirli değnek vermiş olsaydım bunu istediğiniz yere dokundurunca oradaki her şeyi istediğiniz anlamda değiştirebileceğiniz bir ortam yaratabilmiş olsaydım. Türkiye'de sizin daha iyi iş yapabilmeniz için, dünyaya daha iyi açılabilmeniz için kamuda, devlette nelerin değişmesini arzu ederdiniz? Zor bir soru biliyorum ama bunu şey anlamında soruyorum. Yani herkes bunu yani yazılımcılarla da konuştuğumda, donanımcılarla da konuştuğumda herkese bunu soruyorum. Çünkü ileriye doğru adım atmamız lazım ve programın da hani kamu tarafından dinlendiğini ben biliyorum. Hani neleri değiştirsek Türkiye'de bir şeyler daha iyiye doğru gider?
Çok güzel bir soru bu Serhat Bey. Ben her şeyden önce şunu söylemeyi çok arzu ediyorum. Devletimiz bize bir süredir, bize derken teknoloji firmalarına çok güzel destekler ve çok güzel yatırımlar yapıyor.
Süper.
Biz 2004 yılından beri Teknopark teşviklerinden faydalanıyoruz ve bizim bu kadar çok Ar-Ge yapmamızda bunun çok önemli bir rolü var. Bizim geçen seneki Ar-Ge yatırımımızın ciromuza oranı %57.
Ne yani, diyorsunuz? Nasıl bir oran?
Şirketimize giren paranın %50'sini Ar-Ge'ye harcamışız. Bu muhteşem bir şey ve Türkiye Cumhuriyeti'nde işte TÜBİTAK ve teknoparkların sunduğu teşviklerin bunda çok büyük rolü var. Sihirli değnek neye dokunsun isterdim biliyor musunuz? Biz çok çok uzun yıllardır bunu yapıyoruz ve biz Doruk olarak yalnız değiliz. Bizim gibi pek çok teknoloji firması var bu tarz işleri yapan ve biz teknoloji alanında Türkiye'de dünyadaki pek çok ülkenin önüne geçebilecek altyapıya, ürünlere, sistemlere, çözümlere sahibiz. Var. Türkiye'de bunlar üretildi. Devletimizin bunları görebilmesi, bir envanter tutabilmesi, bu kadar destek verdim, bunlardan neler çıktı, bakayım elimde neler var şimdi, hadi bunları kullanayım demesi lazım. Bakın, Endüstri 4.0 hareketi dediğiniz şey, Almanya'nın kendi teknolojisini, kendi know-how'ını dünyaya pazarlayıp bundan ülkesinin gelirini, gayri safi milli hasılasını arttırma amacıyla kurguladığı bir projedir. Peki biz Türkiye'de bunları yapan bu kadar teknoloji firmasıysak devletimizin ben ne yapayım, nasıl yapayım, hadi gelin sizi bir araya toplayayım, Türkiye'de bu konuda dünyaya ürün ve hizmetler sunsun diyebilmesini çok arzu ederim. Çünkü Türkiye'de bu bilgi birikimi, tecrübe, ürün ve hizmetler mevcut. Yurt dışından gelmesi gerekmiyor bunların. Şu anda bizim yurt dışı rakiplerimizin en önde gelen 3 tanesi, adını vermeyeceğim, uluslararası surveylerde var. Türkiye'deki fabrikalarını bizim sistemlerimizle yönetiyor ama bunlar globalde bizim rakiplerimiz.
Şaka gibi. Kendi fabrikalarını sizinkilerle yönetiyorlar yani.
Evet. Hal böyleyken...
Bu bir reklam filmin şey konusu ya.
Biz global olarak ya da Türkiye Cumhuriyeti olarak stratejilerimizi belirleyeceksek bu konuda ürün ve hizmetlerle havluda olduğu gibi dünyada marka olacaksak bu mümkün, bu bir hayal değil, yapabiliriz. Biz Türkiye'de kendi adımıza dünyada ilk üç olmayı oynuyoruz. Neden Türkiye'deki bütün diğer teknoloji firmalarıyla sinerjik bir işbirliği halinde bunu yapmayalım? Sihirli değnek dokunsun ve Türk teknoloji firmalarını geliştirerek bütün dünyada Türkiye'yi bu anlamda aynen havuzcular gibi bir numaraya taşıyacak, smart manufacturing alanında bir numaraya taşıyacak bir yapılanma kurgulansın çok isterim.
Yani anlattığınız kadarıyla bu iş içinde sihirli değnek gerekmiyor gibi geldi bana. Birazcık ufak bir çabalarla hemen hayata geçebilecek şeylerden bahsediyoruz.
Evet, ben onu dilek olarak
evet.
Sihirli değnek gerekmiyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ya bu noktada bir şey de söylemek istiyorum. Şimdi biz yabancı meraklısı olan bir ülkeyiz. Özellikle teknolojide de sanki yurt dışından gelince çok daha kıymetliymiş. Hele de batıdan gelince daha kıymetliymiş gibi geliyor bize. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Ben yurt dışında bu konuda bir numara olalım derken bizden daha doğudaki ülkeleri ve coğrafyayı değil batıyı kastediyorum. Gerçekten olabileceğimizi düşünüyorum. Çok da sihirli değnek gerçekten gerekmiyor. Burada bir tek şuna bakmamız lazım. Türk firmalarına güveneceğiz. Türk firması olduğu için ya ölmese de olur, çok fiyat kırabilirim, yaşayacak kadar para kazansın yeter diye yaklaşmayacağım. Yabancı firmalara yaptığımız gibi ticari olarak da Türk firmalara da biraz daha ne diyeyim? Makul yaklaşmak.
Evet evet, yani hani pozitif ayrımcılık bile istemiyorsunuz siz. Negatif ayrımcılık olmasın yeter diyorsunuz. Ben sizin söylediğinizi anladım.
Doğru söylüyorsunuz. Aynen öyle diyorum aslında. Pozitif ayrımcılık olmasın. Pozitif ayrımcılığı kötüye kullanabiliriz. Öyle olmasın. En azından eşit olsun.
Peki son olarak, ya sizi çok yordum gerçekten de ama hani sizden aldığımız bilgiler çok önemli gerçekten bizim için. Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi dünya hani Endüstri 4.0 biz konuşa duralım. Dünya bir yandan da işte şeyler farklı teknolojiler farklı bakış açılarıyla gidiyor. Mesela işte şeyle 5G ile beraber IoT'nin kullanımı farklı bir noktaya gelecek. Cisimlerin birbirleriyle haberleşmesi. Ya da işte yapay zeka diye bir şey çıktı karşımıza. Verilerin toplanması ve işlenmesi. Ya da işte ne bileyim artırılmış gerçeklik diye bir şey var ortada. Belki bir şey üretmeden hani nasıl çalışacağını görmek üzerine kurulu. Bunlar sizin iş yapış şekillerinizi ya da geleceğe bakışınızı nasıl etkiliyor? Bunlar dünyayı nasıl değiştirir, otomasyon dünyasını özellikle?
Şimdi burada çok güzel, çok güzel, gene çok güzel bir şekilde bir yere dokundunuz. İki şekilde ele almak istiyorum. Öncesi artırılmış gerçeklik. Artırılmış gerçeklik dediğiniz zaman bütün dinleyicilerimiz de biliyordur. En temelde gözünüze bir gözlük takıyorsunuz. O gözlüğün üstünde küçük bir ekran var. O ekranda aynı Terminator filminde olduğu gibi siz etrafı görürken sağda solda size ekstra bilgiler gösteriyor. O gördüğünüz görüntüyle ilgili.
Gerçek artıyor yani.
Efendim?
Gerçek artıyor diyorum.
Gerçek artıyor. Evet, gerçeğin üstünü artırılmış olarak bilgiyle donatıyorsun. Şimdi hal böyle olduğu zaman düşünün, öğrenci sınava girdi. Sınav sorusunu okuyor. Gözlükteki kamera soruyu algılıyor. Cevabı veri tabanından buluyor. Gözlükte gösteriyor.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? En
evet,
cevabıyla.
Evet, evet.
Ya da siz fabrikadasınız. Bir işçisiniz, gözlük ortamınızı tanıyor, makineyi tanıyor, motoru tanıyor. Gözlüğe diyorsunuz ki ben otomobilde trigger kayışı değişeceğim mesela. Otomobilin kaportasını açıp gözlüğü gözünüze taktığınız zaman, marka modeli de bunun bu dediğiniz zaman, veri tabanından bakıyor. Size oklarla şuradaki parçayı sök, bilmiyorsanız soru işaretine basıyorsunuz. Size küçük bir video oynatıyor gözlük gözünüzde. Ama dışarıyı görürken yan tarafta oynuyor bu.
Evet.
Şöyle yapacağım diye de gösteriyor. Bir şey bilmenize gerek yok. Bakın, eğitim ihtiyacı çok azalıyor.
Yani çok nitelikli bir insanın bunu yapıyor olmasına gerek kalmıyor değil mi? Hani
bu artırılmış gerçeklik gözlükleri, montaj, servis ve bakım, kurulum işlerinde inanılmaz büyük faydalar sağlıyor. Kalite bozukluklarını, yanlışlıkları yok ediyor. Ve işçilerin eğitim düzeyleri yetersiz olsa bile doğru aktiviteyi doğru zamanda yapmasını sağlıyor. Bu aynı zamanda bu teknolojide biliyorsunuz savaş pilotlarında çok kullanılıyor. Savunma sanayinde, üretimin dışında.
Evet.
Ya da güvenlikte kullanılıyor. Etrafınıza baktığınızda kişileri görüp işte aranılan birisi varsa kolaylıkla tespit edebiliyorsunuz falan. Görüntü işleme teknikleriyle birleştirilerek. Tam Terminator filminde olduğu gibi aslında.
Evet. Yani alo. Sanırım bağlantımız
deniyor ya.
Evet.
Yani mevcut yapıyı yıkıp yerine yeni yapılar yapacak. bir sürü sınırları, engelleri kaldıracak inanılmaz güzel bir teknoloji. Artırılmış gerçeklik sadece gözlüğe gelmiyor. Kulağınıza da bir mekanizma takabiliyorsunuz. Dolayısıyla sadece size gözle göstermiyor. Etrafınızda gördüğünüz görüntüyü işleyip kulağınıza da ne yapmanız gerektiğini söylüyor.
Bu konuda sizin çalışmalarınız ne düzeyde?
Anlamadığınız dildeki bir takım konuşmaları size kendi dilinizde transfer edebiliyor, çevirebiliyor. Dolayısıyla bilgiden ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan her şeyi yok etme potansiyeline sahibiz. Çok yıkıcı bir teknoloji. Biz artırılmış gerçeklik gözlüğüyle çok güzel uygulamalar yapıyoruz. Ve 2018 yılından itibaren bütün kullanıcılarımız Türkiye'de ve dünyada artırılmış gerçeklik teknolojisini uygulamalarında bedelsiz kullanıyorlar. ARGE projesinin bir çıktısı olarak hediyemiz oldu herkese. Ama devam da ediyor. Yapay zekaya geldiğimiz zaman ben gene üretim açısından diyeceğim. Katmanında, sahada, fabrikalarda ne zaman ne olacağını kestiremiyorsunuz. En çok bilineni bunun predictive maintenance yani kestirimci bakım diye geçen hangi makine ne zaman arızalanacak bilgisinin üretilmesi. Bu aynen şöyle, arabamızı kullanırken motordan tuhaf bir ses gelmeye başlarsa ya da frene bastıkça bir gıç sesi duyarsak diyoruz ya bu arabanın fren mekanizmasında bir sıkıntı var ya da motorunda bir sıkıntı var.
Evet.
Biz nasıl o sesteki anormallikleri ya da işte motorun ısınmasını gözümüzle görüyoruz sensörün kalada, kadrajda kazanda gözükmesi gibi. Dolayısıyla yapay zeka algoritmaları ve makine öğrenmesi aynen böyle. Bir takım sensörlerle topladığınız veriler normal sekansın dışındaysa uyarılar üretiliyor ve ne olacağını da çıkan sonuçları da analiz ederek öğrenip devamında makine öğrenmesi, deep learning algoritmalarıyla işletmedeki genel koşulları takip ederek ne zaman ne olacağını öngörebiliyorsunuz. Bu sadece bakım konulu arıza çıkacak değil, parametreler böyle olduğunda bu makinede şu üründe şöyle hasarlar oluyor ya da burada...
Ya işin ya geliştirilmesi için de siz bunları oluyor. Kullanıyorsunuz yani.
Burayı kontrol edin ya da bu parametrelerde eğer bu ortam koşullarında eğer makine parametrelerini şu değere ayarlamazsan gene hurda üretebilirsin. Ya da bu makine ortam koşulları, hava sıcaklığı, ne bileyim ham maddenin markası bu olduğu zaman makine hızını şuna ayarlaman lazım. Dolayısıyla teslim tarihlerin şu kadar gecikecek gibi işletme yöneticilerinin risklerini tahmin etmek değil, öngörmek ve işletmelerindeki istedikleri sonucu daha iyi elde etmelerini sağlayacak. Çok güzel sonuçlar algılamalarını sağlıyor yapay zeka. Normal bir insan beyni olarak biz duyduklarımızı, gördüklerimizi veri tabanındaki yani hafızamızdaki bilgilerle işleyerek bir takım kararlar veriyoruz. Şöyle olacak yakında süper diye. Yapay zeka algoritmaları bizim normalde 3 ya da 5 parametreyi proses edip vereceğimiz tahminlerin ötesinde aynı anda 15-20 farklı parametreyi proses ederek bizim %50 doğrulukla yapabileceğimiz tahmini %90'lı rakamlarda doğru tahmin edip önlem almamızı sağlıyor. Dolayısıyla hem korkutucu hem çok işe yarayan.
Vallahi korkutucu değil, sizin anlattıklarınız şeyler çok güzel şeyler. Böyle süremizi de birazcık aştık ama hani gerçekten de bu anlattıklarınız bana huzur verdi, gurur verdi. Bunları yapıyor olduğunuz için de ben size özellikle teşekkürleri iletmek istiyorum.
Ben de çok teşekkür ediyorum Serhat Bey.
Çok sağ olun. Umarım bu konuştuklarımızı sizde gelişmeler oldukça tekrarlar farklı bakış açılarını, farklı şeylerini de mikrofonlarımıza taşımayı başarırız.
Çok isterim. Özellikle bu yapay zeka konulu canlı sistem ve sonuçlarımız birkaç ay içinde zaten yayınlanmış olacak. Sizinle de tekrar bunu paylaşabilmeyi çok
gözle,
arzu ederim.
Dört gözle.
Ben de bu imkan için çok teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun Aydın.
İyi günler diliyorum.
Sevgiler, sağ olun. Evet, işte Türkiye'de bir şeyler olur mu? Türkiye'de bir şeyler başarılır mı? İşte Merkel ne güzel yapıyor falan gibi konuları hep konuşurken Türkiye'nin içindeki böyle değerleri, dünyanın ilk IoT sistemini yapmış olan insanları gündeme getirmiyoruz. Hep gözden kaçırıyoruz. Bunun içinde zaten Yeni Şeyler Rehberi var. Yeni Şeyler Rehberi size başkalarının anlatmadığı şeyleri anlatmaktan yükümlü. Diyeyim, haberlere geçeyim artık birazcık da. Evet, bu haftanın en önemli haberlerinden bir tanesi FaceApp uygulamasıydı. Ne yapıyordu Feysep? Zamanın yaptığı şeyi hızlı yapıyor, bize geri döndürüyordu. Yani zaman bizi yaşlandırıyor, Feysep 2 saniyede yaşlandırıyor. İşte 70 yaşınızdaki halinizi görmek ister misiniz? İsterim. Güzel bir şey yapmışlar içine. Fotoğrafınızı koyuyorsunuz ya da fotoğrafınızı çekiyorsunuz. O sizi belli parametrelerle yaşlandırıyor. Ne yapıyor? Saçları beyazlatıyor. Gözlerin altına torba koyuyor. Alnına kırışıklıklar diziyor falan, böyle inanılmaz şeyler. Şimdi bu uygulama bir anda patladı. Niye bilmiyorum. Çünkü 3-4 senedir olan bir uygulamadan bahsediyoruz. Ama bir anda insanların bunu keşfedesi geldi. Ve herkes bir şekilde bunu paylaşıp sağa sola atmaya başladı. Hatta az önce konuşuyorduk. Enteresan tweetler geldi. Adamın bir tanesi sabah kalkıyor ve diyor ki, abi ben ne kadar uyudum. Herkesin resimleri yaşlanmış falan. Böylesi bakış açıları var. Fakat ben basının bakış açısına inanamadım. Şimdi basının bakış açısı şöyle bir şey oldu. Bu resimlerle bizim işte şeyimizi, biyometrik verilerimizi çalıyorlar. Yüz milyonlarca insanın yüzünün resmini aldılar. Ya arkadaş, sen sanki şimdiye kadar kişisel verilerini korudun, kolladın. Hiçbir yere hiçbir şeyini vermedin. Ne bileyim, Facebook'a kahvaltı resimlerini koymadın, yemek yeme resimlerini koymadın, denize karşı uzattığın ayakların resimlerini dahi koymadın da adamlar bu uygulamayla zavallı Türk insanının resimlerini çaldılar. Hani sanki Türkiye'de her şey biyometrik verilerle çalışıyor da hani böyle gözümüzü koyup işte E-Devlet'e giriyoruz, kulağımızı koyup işte belediye vergi dairesinde işlerimizi hallediyoruz da hani adamlar bizim resimlerimizi çaldılar, hepimiz öleceğiz. Yapmayın, etmeyin böyle şeyler ya. Ben hep şunu diyorum, yani mesela bu ilk resimlerimizi, verilerimizi çalma işini Mark Zuckerberg icat etti. Bütün resimlerimizi çalıyordu ki Türk insanı onun oyununu bozdu. Türk insanları oraya resimler koymak yerine, yüzünün resimleri koymak yerine ayaklarının resimlerini ve kahvaltılarının resimlerini koydular. Böylece Mark Zuckerberg bizim resimlerimizi alamadı. İşte biz böyle oyun bozan bir ülkeyiz. Geçtim bunu. Birazcık haftanın ciddi haberlerine girelim. Yani şu basının bazı taraflarının şu ciddiyetsiz bakış açılarından kurtulalım istiyorum. Dün akşam çıkmış bir haberden bahsedeceğim size. Netflix haberi bu. Netflix hissedarlarına korku filmi izletti diye verdim ben bu haberi. Şöyle bir şey. Netflix'in o sürekli gelişen ve büyüyen şirket imajı birazcık zarar gördü. Neden? Şirket Nisan-Haziran döneminde dünya çapında sadece 2.7 milyon abone kazanabildi. Bu sayı Netflix'in 5 milyon abone kazanırım o dönemde öngörüsünün altında tabii ki. Analistler bu abone alımına şaşırdı. Bu şaşkınlık borsada hisselerin düşmesine neden oldu. Tabii ki bayağı da bir para kaybetti. Ha yani 2.7 milyon kişi aldı da ne oldu? Şu anda 151.6 milyon abonesi var Netflix'in. Haziran sonu itibariyle. Ama tabii şu da var. Şimdi eskiden Netflix tek tüfek tek tabanca gidiyordu. Şimdi karşısına kim çıktı? Amazon çıktı mesela. Amazon çok güzel. Çok enteresan bir dizi izleme Amazon Prime olarak çıktı. Hulu var. Hulu bayağı enteresan şeyler yapıyor. Walt Disney giriyor şimdi. Apple giriyor. Hatta Apple TV Plus ismiyle giriyor. Turkcell'le aralarında ne yaşayacaklar bilmiyorum. Çünkü Turkcell'in sisteminin adı TV Plus. Amazon şeyde özür dilerim. Apple'da TV Plus diye bir şey çıkacak. Bakalım aralarında nasıl anlaşacaklar bu iki şirket karşılıklı, onlara bakacağız. Yani pazar zorlaşıyor, pazar eskisi gibi değil. Ha niçin mesela Netflix'in bu abone sayısı düşmüş olabilir? Bir, Netflix fiyat arttırdı. Bütün dünyada fiyat arttırdı. Türkiye'de biraz daha geç arttırdı ama Türkiye'de fiyat arttırdı. Bu sebeplerden bir tanesi olabilir. İnsanlar artık Netflix izlemek pahalı bir şey seviyesine gelmiş olabilir. Ayrı. İkincisi şöyle bir şey var. Haziran ayında henüz Stranger Things gibi o Netflix'in büyük yapımlarının şeyleri daha başlamamıştı. Daha vizyona girmemişti. O yüzden de insanlar o kadar da seyretmiyorlardı. Önümüzdeki dönem biraz daha hızlanır gibi geliyor bana. Ha Netflix'in bu arada böyle artışı, hisseleri, değeri düştü falan diye düşünüyorsunuz. Ya şimdi bakın 2009 yılının sonunda şöyle bir araştırma var. 2009 yılının sonunda eğer siz 10 bin dolarlık Netflix hissesi almış olsaydınız, yani mesela işte ne bileyim bir yerli arabanızı satıp Netflix hissesi almış olsaydınız, bu çarşamba günü o düşmüş haliyle hisselerinizin değeri 460 bin dolar olacaktı. Yani siz bir araba satıp Boğaz'da neredeyse şey alacaktınız, ev alacaktınız kendinize. Olay böyle bir yere doğru gidiyor. Ama hani Netflix birazcık yavaşlama trendine girdi dersek çok yanlış söylemiş olmayız. Şimdi bugünün en önemli haberini ben size vermek istiyorum. Bugünün en haberi, önemli haberi, yolcu beraberinde getirilen telefonlara bizden istenen harç 1500 lira oldu. Bakın 1500 lira. Bundan 5 sene önce 100 liralarda olan, 170 liralarda olan harç geçen sene 2018'in sonunda 500 liraya çıktı. Biz ortalığı yıktık. Nasıl böyle bir şey olur? Nasıl bu kadar arttırırsınız diye. 3 kat arttırdılar. 1500 lira oldu. Yanımıza getirilen telefonlar. Peki şu ne olacak? Mesela yurt dışında insanlar oturuyorlar. Biliyorsunuz çok fazla insan yurt dışında oturuyor. Türkiye'ye geldiklerinde o aynı telefonlarını kullanabilmek istiyor. Adam yurt dışında parasını vermiş almış. Burada da bu telefonu kullanıyor. Üstüne ekstra 1500 lira verecek bu insanlar. Ha 1500 lira. Şimdi mesela telefonlar bizim Türkiye'de ucuz da insanlar yurt dışından telefon getiriyorlar diye bir şey yok. Yurt dışında şu anda 1000 dolarlık telefon aldığınızda vergileriyle bilmem nesiyle o telefonun fiyatı bize 12 bin liraya geliyor. İki katı artıyor yani. İki katı artıyor. Açın bakın. Amerika'daki satış fiyatına bakın mesela bir Apple telefonun ya da işte Samsung'un vesairenin. Amerika'daki fiyatına bakın. Türkiye'deki satış fiyatına bakın. Dolar kurunu isterseniz bölün çarpın. Kafanıza göre takılın. Ama neresinden bakarsanız bakın Türkiye'de bu şeyler vergi çok pahalı. Çok feci vergi koyuyorlar. Yani koydukça da koyuyor. Ha bunları koyunca Türkiye'den büyük telefon sektörü mü doğuyor? Mesela Türk telefonları alıp yürüyüp bu piyasada dünyaya açılacak bir telefon satışı mı gerçekleştiriyor? Yok canım. Onlar bu öteki telefonların pahalı olmasından dolayı Türkiye'de ucuza telefon satan, bir araya getiren, birleştiren firmalar olarak çalışmaya devam ediyorlar. Bazılarını tenzih ediyorum. Hemen bir başka habere geçeyim. Evet, Telkoder haberi var bir tane. Telkoder haberi şu, 11. kalkınma planı konusunda Telkoder konuşmuş. Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi biliyorsunuz bu 11. kalkınma planı. Telkoder Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak bu konularda şunu söyledi. 2017-2020 yılları kapsayan ulusal geniş band stratejisi ve eylem planında fiber şebekelerin yaygınlaştırılması hedefinin 2019 yılında tamamlanması öngörülüyordu. Aynı şekilde internet değişim noktası kurulması hedefinin de 2019 yılında tamamlanmış olması gerekiyordu. Bu hedeflere maalesef ulaşılamadı diyor Yusuf Atarak. Artık eyleme geçmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Telekomünikasyon sektörünün tüm sektörler için önem arz ettiğini göz önüne aldığımızda bu hedeflerin gerçekleştirilmemesi dünyadan geri kalma riskimizi giderek arttırıyor diyor. Eksik yönleri bulunmasına rağmen diyor bu arada genel olarak plandan umutlu olduklarını söylüyor. Yani işte hedef koyuyoruz, hedefler tutmayınca iyi diyoruz ya hani olur diyoruz. Böyle bir şeyimiz var. Bir sonraki habere geçeyim. Hemen şöyle bir şey var. Dün enteresan bir açıklama yapıldı. Türkiye'de Ogilvy diye bir ajans var. Hem PR ajansı hem reklam ajansı. Wanda Digital isminde bir sosyal medya ve dijital ajansı bünyesine katma kararı aldı. Birleşme kararı aldı. Bu bana şöyle çok enteresan geliyor. Türkiye'de genelde konvansiyonel medya ayrı, dijital medya ayrı giderdi. Bunların iki önemli isminin bir araya gelmesi ve doğuracağı sinerji, bu dijital sinerji bizim iletişim dünyamızı başka bir yere getirebilir ve diğer şirketler de bu konudan kendilerine pay çıkartabilirler diye düşünün. Ve böyle söyledikten sonra artık yavaş yavaş programımızın sonuna gelmiş olalım. Nedir bu hafta öğrendiklerimiz? Bu hafta Türkiye'deki otomasyonun nereden nereye geldiğini gördük. Türkiye'de bazı şeylerin haberler bazında yanlış yapıldığını, yanlış algılandığını gördük. Bunları farklı bir yere getireceğiz hep beraber el birliğiyle. Ben Serhat Ayan, RSFM'de Yeni Şeyler Rehberi programında sizlere konuşulmayanları anlattık. Pazartesi günü buluşmak üzere derken sizleri November Rain şarkısıyla baş başa bırakayım.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.